Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından, aynı zamanda derginin de kapak konusu olan Kim Ki Kur'an Bilmedi Sanki Dünyaya Gelmedi başlıklı dosya konusunu sizinle paylaşacağız. Evet, bu dosya Ender Ekim imzasını taşıyor. Bu sayıyla birlikte 18. senemize girmiş bulunuyoruz. Geride koca 17 sene kalmış oldu. 17 yıl boyunca hep taze, hep genç, hep yenilenmiş olmak çok zor. 18. senemizde de hedefimiz yine genç kalmak, gençlerin sesi olmak. Tam da bu sebeple 18. senemizin ilk sayısının gündemini Kur'an-ı Kerim olarak belirledik. Çünkü biliyoruz ki Kur'an kültürü olmayan bir hayat eksiktir, donuktur, tatsızdır, anlamsızdır. Biz inananlar Kur'an'la tazeleniriz, Kur'an'la yenileniriz, Kur'an'la coşarız. Yunus Emre Hazretleri'nin buyurduğu gibi kim ki Kur'an bilmemişse sanki dünyaya gelmemiş demektir. Çünkü Kur'an'dır hayatımızı hayat kılan, Kur'an'dır bize can veren. Her ne vakit bu eşsiz ırmaktan uzak düşersek, kurur kalbimiz, çoraklaşır içimiz. Ne dergimiz, ne ömürlerimiz, ne de gençlerimiz Kur'an'dan uzak kalmasın. Tüm bahaneler ve meşguliyetler hayat kitabımızda aramıza girmesin diyedir bu sayımız. Dualarınızda ve okuduğunuz hatimlerde bizi de unutmazsanız seviniriz. Kur'an'ın nuruyla cennete uzanan bir ömür duasıyla bereketli okumalar dileriz. Duyduk ve uyduk. Abdullah Yıldız. Sahabenin inen Kur'an ayetlerine karşı tavırları nasıldı? Örneklerle açıklayabilir misiniz? Sahabeler inen her ayeti can kulağıyla dinler, duyduk ve uyduk bilinciyle de uygulardı. Resulullah'ın ashabından Malik bin Salebe el-Ensari adında bir delikanlı vardı. Medine'de ondan daha zengini yoktu. Resulullah'a uğradı. O esnada Efendimiz şu ayetleri okuyordu. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda infak etmeyenleri elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak. Ve işte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Hadi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Resulullah'ın ağzından bu ayetleri ilk kez işiten Malik bayılıverdi. Ayıldığında Efendimiz'e şöyle dedi. Seni hakla gönderene yemin ederim ki Malik'in akşama varmadan tek bir dirhem ve dinarı kalmayacaktır. Sonra bütün malını Allah için tasadduk etti. İşte sahabe budur. Kur'an'ın uyarıları da böyle ciddiye alınır. Tahrim suresinin 6. ayeti indiğinde Peygamberimiz onu sahabelerine okudu. Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ehlinizi koruyunuz. Bunun üzerine orada bulunan bir genç bayılarak yere düştü. Resulullah mübarek ellerini onun kalbi üzerine koydu ve hala atmakta olduğunu anladığında ona ''Ey genç, la ilahe illallah de'' buyurdu. Genç de ''La ilahe illallah'' dedi ve vefat etti. Peygamberimiz onun hakkında şu müjdeyi verdi. ''Arkadaşınızın cenazesini kaldırınız. Çünkü cehennem ateşinin korkusu onun ciğerini parçaladı. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki Allah onu ateşten korumuştur. Kim bir şeyi arzularsa onu arar, kim de bir şeyden korkarsa ondan kaçar. Orada bulunan diğer sahabiler şöyle sordular. Ey Allah'ın Resulü, içimizden sadece onu mu cennette müjdeliyorsun? Resulullah dedi ki, siz Allah'ın işte bu cennet, makamımdan sakınan ve tehdidimden korkan kimseler içindir buyurduğunu işitmediniz mi? Demek cenneti arzulamak için cehennemden korkmak ve günahlardan kaçınmak gerekiyor. Önce imanı, sonra Kur'an'ı öğren. Ömer Çelik, Kur'an'ı doğru anlamanın önündeki engeller nelerdir? Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'e Allah'ın son olarak mana aleminden vahiy ettiği buyruklarından oluşmaktadır. Allah'ın kelamıdır. Oradaki ayetler Allah'ın bize ulaştırdığı bilgi ve haberlerdir. Dinimizin de temel esaslarını, ahkamını, hükümlerini ve getirmiş olduğu hayat nizamını bu kitap beyan etmektedir. Müminler bu kitaba iman etmişlerdir. Efendimiz ayetleri tebliğ etmeye başladığında karşısında iki grup oluştuğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi, Efendimiz'e ve inen ayetlere iman eden müminler, ikinci grupsa başını Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi isimlerin çekmiş olduğu inkarcı, müşrik gruptur. Meseleye bu açıdan baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir için inen ayetleri anlamak problem değildi. Bilal-i Habeşi için Kur'an'ı anlamak hiçbir zaman problem olmamıştı. Diğer sahabiler için de aynı durum geçerliydi. Onlara Efendimiz ne söylerse, hangi ayet inerse doğru bir şekilde anlıyor ve hemen gereğini yapıyorlardı. Diğer tarafa baktığımız zamansa Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi isimler de Arap'tı. Okunan ayetler de Arapça olmakla beraber kelime anlamı olarak ayetleri anlıyorlardı. Fakat inkar ediyor, anlamazlıktan geliyor ve gereğini yapmıyorlardı. Dolayısıyla bu örnekler üzerinden hareket edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'i anlamanın önündeki en büyük engelin Allah'ın kelamına haşa imansız bir gönülle yaklaşmak olduğunu görüyoruz. Allah'ın peygamberine böyle bir kitap indirildiğini kabul etmemek, lafız olarak okunsa bile doğru anlayamamanın temel nedenidir. Böyle bir kalp kapalılığı ve perdeler olduğu sürece Kur'an'ın manalarının o gönle ulaşması mümkün olmamaktadır. Allah ayetlerde bu hususa temas etmekte ve şöyle buyurmaktadır. Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler çektik, kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde, bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar. Günümüze geldiğimizde de Kur'an'ı anlamanın önündeki en büyük engelin nefis ve şeytan başta olmak üzere gönlün manevi gücünü daraltan dahili ve harici Allah ve din düşmanları olduğunu söyleyebiliriz. Bu etkenleri ortadan kaldırdığımız ve imanlı bir bakışla yaklaştığımız sürece Kur'an'ın manaları gözümüze ve gönlümüze çok rahat ulaşacaktır. Güneşin yeryüzünü aydınlatması gibi Kur'an ayetlerinin nurları da kalbimizi aydınlatacaktır. Sahabe efendilerimiz buyurmuşlardır ki, Resulullah Efendimiz bize öncelikle imanı öğretti. Ondan sonra bize Kur'an ayetlerini öğretti. Buradan da anlıyoruz ki, Kur'an ayetlerinin anlaşılmasına en büyük vesile olan Allah kelamı olduğuna inanmaktır. En büyük engel de bu imanda yaşanan sıkıntı ve pürüzlerdir. Zalimlere dünyayı dar etmenin İslam dışında imkan ve ihtimali yok. Hüseyin Gökalp. Kur'an'a karşı dünyada çirkin saldırılar hızla artmakta. Bizler bu durum karşısında nasıl bir tavra bürünmeli ve tepki vermeliyiz? Bu düşmanlarımızın gerilediğini gösterir. Nasıl tavır almak lazım geldiğini ortaya koymadan önce bunu görmek gerekir. İslam çok güçlü, metin ayan beyan ortada ve tatbiki olan sünnette asırlardır berdevam etmekte. Normal şartlar altında diğer tüm muharref olan dinler gibi yok olup gitmesi ya Kur'an'ın ya da bu kitabı beyan eden Resul'ün tahrif olması beklenirdi. Çünkü Yahudilikte ve Hristiyanlıkta yalnızca metinler değil aynı zamanda kişiler de sofistike yöntemlerle tahrif edildi. Yahudiler peygamberlerinin ya canlarına ya itibarlarına kastettiler ya da Hazreti Üzeyr ve Hazreti İsa'da olduğu gibi aşırı yüceltip hükümsüzleştirdiler. Muhafızı ve sünneti ortadan kalkan kitaplar da bu vesileyle tahrif edildiler. Böylece döneme ve dönemin hakimlerine göre çeşitli din mezhepler ortaya çıktı. Ancak İslam'da böyle bir şey söz konusu değil. Bizde mezhep dediğimiz şey Hristiyanlıktaki gibi birbiriyle çatışan bambaşka dinler değil. Hal böyle olunca Kur'an-ı Kerim'in hala satırlarda ve sadırlarda var oluşu ve dolayısıyla İslam'ın bugün alternatif bir dünyayı teklif etmesi zalimleri üzüyor. Bir takım oryantalist ve self-oryantalist çabalarda Kur'an üzerinde bir töhmet oluşturamadı. Şimdi Kur'an yakalıyor, tabii bu düşmanların genel bir tavrı değil ama Avrupa'nın tarihsel geleneğinden bağımsız bir eylem de değil. Peki ne yapacağız? Belki biraz pasifist algılanabilir ancak önerim şudur. Biz Kur'an-ı Kerim'e karşı samimi olacağız. Din samimiyettir hadisine atıfla bunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i başta en güzel şekilde okumaktan en son onun ortaya koyduğu fikri tüm dünyaya hakim kılmaya varıncaya kadar ki tüm aşamalarla ilgili teorik değil pratik bir zeminde yürümeyi göze alacağız. Bu tehditleri bir fırsata, bir tezkireye tebdil edeceğiz. Zalimlere dünyayı dar etmenin tüm hücrelerimle söylüyorum, İslam dışında imkan ve ihtimali yok. Ama işe kendimizden başlayacağız. Kur'an-ı Kerim'i günlük su içmek gibi bir rutine dönüştüreceğiz. Bu hali muhafaza ederken de kitabımıza çeşitli şekillerde saygısızlık yapanları elimizle ve dilimizle engellemeye çalışacağız. Günlük ödevlerini yerine getiremeyen bireylerin toplumsal hayaller kurması şeytanın bir oyunu. Buna gelmeyeceğiz. Bizim hem anlarımız hem hayallerimiz olacak. Tevafuk güzelliği, Kürşat Karaca. Tesadüfün zıttı olan tevafuk kelimesi sözlükte birbirine uyumlu hale gelme, zarif bir ahenkte uyum içinde bulunma ve denklik gibi anlamlara gelmektedir. Bediüzzaman Hazretleri elindeki Hafız Osman Hattı Kur'an'ı dikkatle incelediğinde Allah lafızları başta olmak üzere çeşitli tevafukların bulunduğunu keşfetmiştir. Bediüzzaman 10 talebesine yazmaları için 3'er cüz vererek bu hususta çalışmalarını istemiştir. Ancak üstad talebelerine yazım sürecine kendi hissiyatlarını asla karıştırmamalarını öğütlemiş, tevafukların fıtri bir akışta Rabbimizin inayetiyle açığa çıkması gerektiğini ifade etmiştir. Zira ona göre tevafuk zaten vardır, yoktan var edilmemektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde tevafukların en ziyade Ahmet Hüsrev Efendi'nin hattında kendini gösterdiği fark edilmiş, bu sebeple tevafuklu Kur'an'ı yazma vazifesi Hüsrev Efendi'ye tevdi edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki tevafuklar lafzi ve manevi olmak üzere iki çeşittir. Manevi tevafuklar doğrudan aynı kelimelerle olmasa da anlam yönüyle irtibatlı kelimelerin sayfa üzerinde hizalanmasıyla oluşur. Lafzi tevafuklarsa 2806 Allah lafzının sayfa üzerinde aynı hizada bulunması veya sayfalar kapandığında sırt sırta denk gelecek şekilde karşılıklı durmasıyla ortaya çıkan tevafuk çeşididir. Ayrıca 846 Rab lafzı, 222 Rahim lafzı, 167 Rasul lafzı, 67 Kur'an lafzı da benzer şekillerde birbirine tevafuk etmektedir. 1974 yılında Hayrat Vakfı'nı kuran Hüsrev Efendi, yazdığı tevafuklu Kur'an-ı Kerim'in telif haklarını ebediyen ve karşılıksız olarak Hayrat Vakfı'na bağışlamıştır. Hayrat Vakfı tarafından 1985 yılında Hayrat Neşriyat kurulmuş ve ardından Isparta'da 13.000 metrekarelik bir alana Kur'an-ı Kerim matbaası inşa edilmiştir. Bu matbaa, Türkiye'nin en büyük Kur'an-ı Kerim matbaası iken dünyanın da sayılı büyük matbaaları arasında olma vasfını taşır. Kur'an korunmamış olsaydı Hristiyanlar gibi olurduk. İsmail Kirenci. Kur'an'ın hiç değişmeden günümüze geldiğinin delilleri nelerdir? 1. Kur'an, bütün insanlara yol gösteren son ilahi mesajdır. Allah bu yüce kelamı indirdiğini ve koruyacağını bizatihi şu ayetiyle ifade etmiştir. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Bu ilahi beyan onun indirildiği haliyle korunmuş olduğunun ve değiştirilemeyeceğinin en önemli delilidir. 2. Allah Resulü'nün hayattayken icra ettiği bazı faaliyetler, Kur'an'ın daha ilk nazil olduğu andan itibaren korunduğuna delildir. Bir ayet, ayet grubu veya sure indirildiğinde Allah Resulü onu ilahi bir kontrol altında ezberlemiş, kendisine unutturulmamış ve indirilen vahyin lafız ve içeriğine müdahale etmemiştir. 3. Sahabe de Kur'an'ı ezberlemiştir. Rivayetlerde yer aldığına göre Müslümanların sayısının henüz az olduğu ilk dönemlerde Allah Resulü inen ayetleri sahabeye tek tek ezberletmiş, sonraki yıllardaysa özellikle Medine'de Kur'an'ın indirilmiş bölümlerinin tamamını veya bir kısmını ezbere bilen kişilerin sayısı artmış ve kurra denilen bu kişiler doğrudan Allah Resulü tarafından Kur'an öğretimi için görevlendirilmiştir. 4. İnen ayetlerin korunması için sadece ezbere güvenilmemiş, bunun yanı sıra inen ayetler kendilerine vahiy katibi denilen kişiler tarafından yazılmıştır. Resul-i Ekrem ayetleri yazdırdıktan sonra katiplerin yazdıklarını okutmuş, bir hata varsa onu tashih ettirmiştir. Elimizde bulunan en eski Kur'an nüshalarıyla günümüzdeki mushaflar arasında herhangi bir fark bulunmaması da bunu göstermektedir. 5. Bize daha İslam'ın ilk yüzyıllarından ulaşan tefsirler bulunmaktadır. Bunun en eski örneği Mukatil bin Süleyman'ın tefsiridir. Bu tefsir başta olmak üzere günümüze kadar yazıla gelmiş hiçbir tefsir metnindeki ayetler günümüzdekilerden farklı değildir. Buna ek olarak hadis, fıkıh ve kelam kitapları başta olmak kaydıyla öyle veya böyle ayet veya ayetlere işaret edilen hiçbir kaynak içinde durum farklı değildir. 6. 1972 yılında Yemen'de Sana Ulu Camii'nin çatısında bulunan Kur'an el yazmaları burada hususen zikredilmeye değerdir. Deri parçaları üzerindeki bu metinlerde önceden bir yazının bulunduğu onun silinerek üzerine yeniden Kur'an ayetlerinin yazıldığı tespit edilmiştir. Bilim adamları hem altta silinen yazıyı hem de üsttekini farklı metotlar kullanarak belirlemişlerdir. Netice itibarıyla bu nüshalar üzerindeki araştırmalar, onların günümüzde elimizde bulunan Kur'an metninden farklı olmadığını ortaya koymuştur. 7. Günümüz dünyasında bütün mushafların aynı olması ve bütün Müslümanların aynı okuyuşa sahip olmaları, Kur'an-ı Kerim'in korunmuşluğunun ve değiştirilmediğinin bir kanıtıdır. Aksi halde Hristiyanlar gibi birçok farklı nüsha ve okumalara şahit olurduk. Düzenli Kur'an okumak hem maneviyatımızı güçlendirecek hem de ahlakımızı güzelleştirecektir. Mustafa Kılıç. Hazreti Peygamber sahabilerine Kur'an'ı nasıl okumalarını tavsiye etmiştir? Peygamber Efendimiz Müslümanları bir araya gelip Kur'an okumaya ve onu aralarında müzakere etmeye teşvik etmiş, böyle yapıldığı takdirde meleklerin onları kuşatacağını, oraya sekinet ineceğini ve Allah Teala'nın o meclistekileri kendi yanındakiler arasında zikredeceğini müjdelemiştir. Kur'an'dan bir ayet öğrenmenin nafile 100 rekat namaz kılmaktan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Esasen Kur'an tilavetinden beklenenin ister anlayarak ister anlamadan okunsun, müminlerin Kur'an'la ahlaklanmaları olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda Resulullah Kur'an okuyup da ona uygun yaşamayan kimselerin ondan istifade edemediğini belirtmiş, Müslümanları okudukları Kur'an'a uygun yaşamaları hususunda uyarmıştır. Kur'an'ı ne kadar sürede okuyup bitirmenin uygun olacağını soran bir sahabisine onun ayda bir hatmedilmesini tavsiye etmiş, daha az sürede hatim için izin istendiğinde ise son sınır olarak 3 günde bir hatime müsaade etmiş, gerekçe olarak da bundan daha kısa sürede okunan Kur'an'ın anlaşılamayacağını ifade etmiştir. Kur'an okurken ona odaklanmak gerektiğini vurgulayıp dikkatin dağıldığı durumlarda tilavetin sonlandırılmasını tembihlemiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı kendisini dinleyenlerin harfleri sayabilecekleri hızda okumuş, rahmet ayetini tilavet edince Rabbinden bunu istemiş, azap ayetini okuyunca ondan Allah'a sığınmış, Hak Teâlâ'nın her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu anlatan ayetlerde ise onu tesbih etmiştir. Hazreti Peygamber'den nakledilen rivayetlerin yanı sıra onun terbiyesi altında yetişen sahabe-i kiramın uygulamaları da bizler için örnek teşkil etmektedir. Ashabın Kur'an tilavetini anlatan rivayetler incelendiğinde onlardan bir kısmının iki farklı hatim takip ettiğini söylemek mümkün gözükmektedir. Buna göre bazı sahabilerin bir yandan günlük birt olarak her gün bir cüz kadar veya daha fazla Kur'an okurken, bir yandan da ayetlerin üzerinde inceden inceye düşünerek takip ettikleri ikinci bir hatimlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Bakara suresinin ezberinin bazılarınca 8, 10 veya 12 senede tamamlandığını bildiren rivayetlerle bazı sahabilerin 10 ayeti ezberleyip bunları hayata geçirmeden diğer 10 ayete geçmediklerini haber veren nakilleri bu çerçevede değerlendirmek imkan dahilindedir. Bizler de Hazreti Peygamber'in yetiştirdiği ashab-ı kiramın metodunu uygulayabiliriz. Durumu müsait olanlarımız iki hatim takip edebilir. Her gün virt olarak okuduğumuz ayetler, hemen her ayetinin üzerinde düşünerek ilerlediğimiz okumalarımızı destekleyecek, düşünce ufkumuzun genişlemesine katkı sağlayacaktır. Bunu yapamayanlarımızınsa yine her gün bir sayfa da olsa okuyabildiği kadar Kur'an tilavetine devam etmesi, Kur'an'la irtibatını sürdürmesi uygun olacaktır. Bu şekildeki tilavet bile bize Müslüman kimliğimizi her gün hatırlatacak, Kur'an ahlakının hayatımıza geçmesine katkı sağlayacaktır. Böylece her gün düzenli olarak Kur'an okumak hem maneviyatımızı güçlendirecek hem de ahlakımızı güzelleştirecektir. Aşkınlık ve adanmışlık iklimine kanatlanmamız icap ediyor. Ramazan Kayan. Çoğu örnekte muhafazakar bir ailede yetişen gençler ilk kez Kur'an'la tanışıp Müslüman olan birisi kadar ayetlere hayranlık duyamıyor. Bu durum bizi karamsarlığa mı sürüklemeli? Nerede hata yapıyoruz? Kerim kitabımız Kur'an'la ilişkimizde temel hatamızı yine Kur'an biz iman edenlere haber veriyor. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçmiş kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Temel sorun kalplerdeki huşu ve haşyetin gitmesi, kasvet ve gafletin baskın çıkmasıdır. Böyle olunca da hafızalarımıza aldığımız ayetler yüreklerimize inmiyor, inse bile yaşamımızda bir türlü yürürlüğe girmiyor. Vahiy bizde vücut bulmuyor, ayetler ete kemiğe bürünmüyor, hafızalarımızdaki Kur'an hayatımıza yön vermiyor. Yüce ayetler bizde aşk ve aksiyon oluşturmuyor. Bir yürek yangını oluşmuyor. Yürek bağlantısı kopuk, yüzeysel kıraatlerle yetiniyoruz. Mehcur ve metruk bıraktığımız Kur'an'ın uyarıları kalplerimizi titretmiyor. Hayat kitabımız olan Kur'an'la hayatımızı ıslah ve inşa edemediğimiz için Kur'ansız hayatların kurbanı olduk. Süreç içerisinde ruhlarımız hasarlı, bilincimiz yaralı, idraklerimiz kapalı bir hale geldik. Merak, hayret, hayranlık ve heyecan melekelerimiz köreldi. Kulluk yürüyüşümüzdeki malayanilik, şekilcilik, yüzeysellik, dünyevileşme, gösteriş ve taklitçilik, İslami heybet, izzet ve haşyetimizi zedeledi. Böyle olunca yarım kalmış düşlerimiz, ertelenmiş öykülerimiz, gecikmiş geleceğimiz geriye kaldı. Ve zamanla sıradanlaştık. Sorumlulukları zamana yaydık. Birçok değeri eskittik. Bilgi ve kültürümüz artarken içimiz boşaldı. Tembelliğimiz ve tutarsızlığımız artarken takva ve tevazudan koptuk. Hedonist ve egoist arzularımız dava hassasiyet ve heyecanımızı törpüledi. Hevanın egemenliği bizde haşyet, huşu, haf ve reca bırakmadı. Sanıyorum bazı hatalarımız kalıtımsal nesillerimize de sirayet ediyor. Korkuyorum bizdeki dağınıklık ve derbederlik bizden sonrakilere de bulaşacak. Acil önlem gerekiyor. Kasvetten daha beteri karamsarlıktır. Her ikisi de müminlere haramdır. Yüce kitabımızın diğer bir ismi de Umut kitabıdır diyebilirim. Şimdi dürüst bir tevbe, güçlü bir takvayla özümüze dönmemiz gerekiyor. İslam'ı adet ve alışkanlık zemininden kurtarıp aşkınlık ve adanmışlık iklimine kanatlanmamız icap ediyor. Öz eleştiri, özgüven ve özveriyle öze dönüş sürecimizi tamamlayabiliriz. İslam'ı temsil ve tebliğin hakkını da bu sayede vermiş oluruz. İyi bir hoca eşliğinde tefsir okumalı Murat Kaya. Onlarca tefsir var. Bir genç tefsir okumaya nereden başlamalı ve nasıl okumalı? Yüzlerce tefsir var, hatta 107 bulunan tefsirler var. Bir ciltlik tefsirler de var. Tefsirler çok farklı, insanlar da çok farklı. Her insanın okuması gereken kitap aynı kitap olmayabilir. Bir gencin birikimine göre, merakına göre seçeceği kitaplar da değişebilir. Ama genel bir ortalama düşündüğümüzde gençlerimizin eğer bir ilahiyat eğitimi yoksa, tefsir usulüyle ilgili genel bir bilgileri yoksa, onların kendi başlarına tefsir okumaları belki de zor olabilir. Bu gençlerimiz bir hoca eşliğinde tefsir dersi almaları daha faydalı olur. Çünkü tefsirde genel bir usul bilgisi ve gerektiğinde o bilgilere temas ederek ders yapılması daha verimli ve daha değerli olur. Bir hoca eşliğinde okunduğunda da hangi tefsirin okunduğu çok önemli olmaz. Bu durumda verim hocanın yetkinliğine göre değişir. Mesela Elmalılı tefsiri çok derinlikli, ilmi ve edebi bir tefsirdir. Bir hoca eşliğinde okunabilirse çok istifadeli olur. Bir insan kendi başına okumak istiyorsa çok daha sade olan tefsirler var. Ömer Çelik Hoca'nın Hakk'ın Daveti tefsirini bir genç kendi başına okuyabilir. Muhammed Ali Es-Sabuni'nin Saffetü Tefasir, Tefsirlerin Özü eseri de yine okunabilir. Diyanet Yayınları'ndan çıkan Kur'an Yolu tefsirini de yine önerebilir. Erkam Yayınları'ndan çıkan Ruhul Beyan'da bu minvalde sayılabilir. Ama dediğim gibi zemin ve usul bilgisi yoksa bir gencin hoca işliğinde ders olarak tefsirle ilgilenmeleri çok daha verimli olur düşüncesindeyim. Tefsir okumak ve bu konuyla ilgilenmek çok gerekli bir husustur. Allah'ın kelamından haberdar olmak, nelerden bahsettiğini bilmek çok önemli. Tefsir lüks bir ilim değil, mutlaka her Müslümanın ilgilenmesi gereken bir ilimdir. Cenab-ı Allah bizi cennetten yeryüzüne göndermiş ama buyurmaktadır ki, sizi yeryüzünde yalnız bırakmayacağım ve benden size bir hidayet gelecek. Kim o hidayete tabi olursa ona korku ve hüzün yoktur. Biz de o zaman bu dünya gurbetinde yolumuzu bulmak ve esas yurt olan ahirette korku ve hüzünden kurtulabilmek için Rabbimizden gelen o hidayete talip olmamız lazım. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Ekim 2023 sayısında aynı zamanda dosya konusu olan "Kim Kur'an Bilmedi Sanki Dünyaya Gelmedi" başlıklı yazıyı paylaştık. Daha doğrusu Kur'an hakkında çeşitli görüşlere yer verdik ya da çeşitli görüşlere yer verilen bu dosya konusunu sizinle paylaşmış olduk. Böylelikle programımızı nihayete erdiriyoruz bu akşamlıkta. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.